Ekonomi gündemi.
Sevgili dinleyicilerimiz, ekonomi gündemi birlikteliğimiz programımız başlıyor. Hoş geldiniz. Birlikteliğimiz yaklaşık 30-35 dakika kadar sürecek ve programımız için sorularınız olabilir, duymak istediğiniz konular olabilir ya da bizimle paylaşmak istedikleriniz olabilir. Çift 090 312 463 34 19 463 34 21 numaralı telefonumuzdan bizleri arayabilirsiniz. Tekrar edelim telefon numaralarımızı. Çift 090 312 463 34 19 463 34 21 numaralı telefonlarımızdan bizleri arayabilirsiniz. Ayrıca değerli dinleyenler www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden televizyonunuzun radyo seçenekleri bölümüyle uydudan ve radyolarınızın başındaysanız kısa dalga frekanslarımız üzerinden bizleri dinleyebilirsiniz. Programımızın danışmanı, daimi konuğumuz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Merhabalar. Yine Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Araştırma Görevlisi Esat İpek. Sayın Esat İpek, siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bugünkü konumuz sürekli gündemde olan ve gündemi meşgul eden bir türlü kurtulamadığımız, değişmeyen bir konu. Koronavirüsünü yine konuşacağız bugün programımızda. Dış faktörleri konuşacağız. Dış faktörlerin ülkeleri nasıl etkilediğini konuşacağız. Nasıl yansıdığını, ekonomiye nasıl yansıdığını konuşacağız, anlatacağız değerli dinleyenlerimize. Koronavirüsün özellikle Çin ve dünya ekonomisine yansımalarını aktaracağız dinleyicilerimize diyoruz ve Esat Hoca'ya hemen sözü bırakalım.
Teşekkür
Dış
ederim.
Faktörler dedik. Koronavirüsün üzerinde duruyoruz ama başka dış faktörler de olabilir değil mi,
evet,
Esat Hoca?
Özellikle son dönemde dünya ekonomileri üzerinde dış faktörlerin etkili olduğunu sıkça artık rastlıyoruz. İşte bunlardan bir tanesi ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarıydı. Belki hani doğrudan ekonomiyle ilgili görünse de aslında siyasi bazı background dolayısıyla ekonomiye yansımanın olduğu bir gerilimden bahsediyoruz burada. İşte İran'la Amerika arasında yaşanan bir gerilimden dolayı petrol fiyatlarında oluşan etkiyi görüyoruz. Yine bu da bir dış faktör dolayısıyla ekonomide bazı konjonktürel değişikliklerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Son dönemde de en son şahit olduğumuz işte bu koronavirüsü, Çin'de ortaya çıkan, Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüsünün yine dış faktör olarak önce Çin ekonomisine, dolayısıyla da bütün küresel ekonomiyi artık tehdit eder boyuta geldiğini söylememiz mümkün. Zannedersem iki hafta önce yine burada bu programda konuşmuştuk, bahsetmiştik koronavirüsünden. O zaman için tahminlerin işte özellikle birinci çeyrek sonrasında, yani Mart'tan Nisan'dan sonra virüsün etkisini yitireceği, dolayısıyla da sınırlı bir etkisinin olacağını tahmin ediliyor diye bahsetmiştik. Ama bugün geldiğimiz noktada aradan 2-3 hafta geçmesine rağmen riskin çok daha büyük olduğu hem Türkiye açısından hem küresel ekonomi açısından ortaya çıkmış durumda. Yani bazı yorumculara göre, yapılan bazı yorumlara göre işte kriz, yani virüsün yayılması bugün kesilse dahi 2020 yılı için artık çok geç olduğu ve ciddi manada ekonominin etkileneceğini söyleyen yorumlar var. Hatta biraz daha devam etmesiyle 2021 yılına taşan bir etkinin olacağı da bahsediliyor. Çin bizim de artık bazı ciddi, özellikle virüsün İran'da görülmesi sebebiyle bizim de artık ciddi önlemler almamıza dair bazı adımlar atıyoruz. İşte en son dün itibariyle İran'dan gelen bir uçağın acil durum sebebiyle Ankara'ya indirilmesi ve hem uçak ekibinin hem yolcuların karantina altına alınması söz konusu oldu. Bu sağlıkla ilgili alınan önlemlerin, tedbirlerin yanında ekonomiyle ilgili de artık ciddi manada tedbirler alınması gerekiyor. Mesela ilk önce artık Çin'den biz hangi ürünleri tedarik ediyoruz? Hangi ürünlerin üretiminde Çin'den tedarik ettiğimiz yarı mamullerin ham maddeleri kullanıyoruz? Bunların bir şekilde ortaya konulup açıkça belirlenip tespit edilip bunlara yönelik önlemler almamız gerekiyor. Yani virüs, bu koronavirüs artık ekonomideki en büyük belirsizlik haline geldi. Öngörülebilirlik açısından ciddi manada bir problem oluşturmaya başladı. İşte bahsetmişti, biraz önce de bahsettim. Bundan 2-3 hafta önce Türkiye için belki bazı avantajlar bile doğurabileceğinden bahsederken bugün üretim süreçlerinde, tedarik zincirlerinde ciddi manada problemler yaşanabileceğini artık öngörüyor bütün sanayi sektöründeki temsilcilerimiz, sanayi sektöründeki üreticilerimiz. Alternatif bulma noktasında tabii ki seçenekler var. Yani Çin'den ithal ettiğimiz işte ham maddedir, yarı mamuldür, bunların alternatiflerini gerek ülke içinde yerli üretimle karşılama noktasında, gerek başka ülkelerden ithal etme noktasında bazı alternatifler var. Ama bunların da tabii maliyet açısından ciddi manada bir yükümlülük getiriyor. Bu maliyet yükünü bindirdiğiniz zaman da siz hem küresel manada hem ülke içinde, pazar içinde, ülkedeki pazar içinde bir rekabet kaybına uğruyorsunuz. Bu da dolayısıyla doğrudan sizin ticaretinizi sekteye uğratan bir sonuç doğuruyor. Şimdi koruma tedbirleri açısından baktığımızda sektörler bazında artık kriz masalarının oluşturulduğunu görüyoruz. Özellikle Gümrük Bakanlığı'nın başını çektiği her sektörün kendi temsilcilerinin kendi sektörlerine dair işte ne gibi önlemler alınabilir, bu krizden nasıl etkileneceğiz, hani neler yapmamız gerekir, nasıl bir yol haritası belirlememiz gerekir diye artık kriz masaları oluşturduğunu görüyoruz. İran'da özellikle işte virüsün ortaya çıkması ve çok hızlı yayılması, yani işte biz hafta başında İran'da virüsün ortaya çıktığını duyduk. Bugün itibariyle 50'ler 60'lar konuşulmaya başladı. Yani tam olarak rakamı kesin olarak bilmemekle beraber. İran devletinin açıkladığı resmi rakam bugün için 17. Ama işte bunun 50 olduğuna dair de çeşitli söylemler var. Tam olarak dolayısıyla bilemiyoruz. İran'ın bizim hemen sınır komşumuz olması ve hani ticari manada bir İran ambargo altında olan bir ülke olduğu için belki ticari manada çok bir gelgitimiz yok ama ciddi manada insan giriş çıkışı açısından aktif olan sınırlar, sınır kapılarımız. Özellikle işte önümüzdeki hafta İran'da Nevruz dönemi başlayacak. Onların bir aylık bir tatil süreci olacak ve geçmiş yıllara baktığımız zaman bu tatil döneminde İranlıların en fazla Türkiye'ye geldiğini görüyoruz. Yani bu ciddi manada bizim için belki turizm geliri oluşturuyordu ama bu yıl hem bundan mahrum kalma gibi bir durumumuz var hem de geliş gidişler olması halinde virüsün Türkiye'ye de sirayet etme durumu var. Dolayısıyla geçen hafta alınan bir kararla işte tamamen sınır kapıları kapatıldı hem mallar için hem insanlar için. Ama Tahran'dan bazı işte transit uçuşlar için ve Tahran'dan Türkiye'ye olan bazı uçuşlar için sınırlı bir serbestlik söz konusuydu. Dünkü yaşanan olaydan sonra o da tamamen kapatıldı. İran'da tamamen yani sınırlarımızı şu an kapatmış durumdayız. Afrika ile ilgili yine çok ciddi manada bir endişe söz konusu. Özellikle Ticaret Bakanlığı tarafından dillendirilen ve çeşitli çevrelerce de dile getirilen. Yani bölgedeki imkansızlıklar dolayısıyla Afrika'ya sirayet etmesi halinde virüsün ciddi oranda bir hızla yayılacağı ve işte bütün dünyayı artık o bölgeyi de tehdit eder vaziyete geleceğinden dolayı bir endişe söz konusu. Tabii Ticaret Bakanlığı sektörler bazında aldığı tedbirlerin yanında gümrüklerde de kendi personelini korumak için bazı ciddi tedbirler alıyor. İşte oradaki insanların, oradaki personelin kullanacağı ekipman olsun, tıbbi sarf malzemesi olsun, giysi kıyafet olsun. Çünkü onları da bir şekilde korumanız gerekiyor. Doğrudan riskli bölgedeler ve doğrudan riskli bireylerle muhatap olma durumları söz konusu. Sektörler bazında biraz daha derine inecek olursak mesela tıbbi cihaz ve sarf malzemeleri noktasında artık stratejik bir durumun ortaya çıktığını herkes müşahede ediyor. Burada işte üretimin özellikle mesela maskeler konusu çok popüler. İşte Türkiye'den mesela eskiden Türkiye Çin'den ithal ederken bugün geldiğimiz noktada Türkiye Çin'e ciddi manada bir ihracat gerçekleşiyor bu maske konusunda. Ve bizim yıllık üretimimiz bu virüs krizi öncesinde 10 milyon adetken işte çok kısa bir sürede bir ay içinde 30 milyon adete 3 katına kadar çıktı. Bu da hem Türkiye'deki işte bu sektördeki bu sektörün aktörleri tarafından hem de dünyadaki tıbbi tıp sektöründe, tıbbi cihaz sektöründe faaliyet gösteren aktörlerle ilgili stratejik bir noktada olduğumuzun farkına varılmasına sebep oldu. İşte üretim merkezi olarak Çin'in tek bir yerde Çin'in bir tek el haline getirilmesi. Çünkü maliyet avantajından dolayı ciddi manada bütün ülkeler üretimlerini oraya taşımışlardı. Ve bu üretimin böyle kitle halinde yani tek bir noktaya taşınması, orada çıkacak herhangi bir riskin bütün bölgelere sirayet edeceği ve hani virüs gelmese bile oradaki işte üretimin aksamasından dolayı dolaylı etkisinin bütün dünya yayılacağı söz konusu. Bunun tıbbi cihaz sektöründe olması da hani sadece virüsle mücadelede değil geri kalan bütün tıbbi müdahalelerle ilgili, bütün sağlık sektörüyle ilgili bir riskli bir stratejik durum oluşturuyor. Artı o arz sıkıntısından dolayı yani Çin'de yaşanan üretim daralmasından dolayı bütün dünyada ve Türkiye'de yaşanacak olan arz sıkıntısından dolayı kara borsa tehdidinin ciddi manada masada olduğu yorumları yapılıyor. Ki hani bu doğal bir sonuçtur yani hani ekonominin temel prensiplerinden birisi, eğer arz kısılırsa fiyatlar aşırı yükselecektir. Fiyatların aşırı yükselmesi de informal sektörde bir ayrıca bir pazar oluşturacaktır. Bu da bu her sektör için ciddi manada problem oluşturabilecek bir şey. Eğer işte biraz önce de bahsettiğim gibi bu riskler biraz daha devam ederse 2021 yılı için bile ciddi manada tehditlerin söz konusu olduğu yorumları yapılıyor yine. Batılı ülkelerin tedarik zincirleriyle ilgili biz nasıl ham madde noktasında bir sıkıntı yaşıyorsak, işte batılı ülkelerde de özellikle son ürünün mesela teknoloji ürünlerinde bilgisayarlarla ilgili mesela en son bir rapor açıklandı. İşte önümüzdeki 1-1,5 ay içerisinde ciddi manada fiyat artışları bekleniyor. Çünkü en büyük bilgisayar üreticileri hani firma olarak başka ülkelerde olsa da üretimlerinin tamamı Çin'de. Tamamı Çin'de yani. Hani Tayvan'da veya diğer ülkelerde, diğer Asya ülkelerinde belki sadece bazı komponentlerini, bazı işte bileşenlerini ürettiriyorlar.
Fiyat artışı neden olacak hocam?
İşte üretim sekteye uğrayacağı için arzda bir problem olacak. Şu an bizim böyle problemler yaşamamızın en büyük nedeni mevcut stokları kullanıyor olmamız. Mesela bizim maske üretimimizle ilgili de işte maske üretimi noktasında biz Çin'e ciddi manada ihracat yapıyoruz. Ama bu tarafa baktığınız zaman maske ile ilgili o kumaşı Çin'den ithal ediyoruz. Ve şu an bizim üreticimiz elindeki mevcut stoğu kullanıyor. Bu mevcut stok bittiğinde bunun ithalatını yapamayacak Çin'de. Evet. Hem Çin'deki firma zaten yaklaşık 13 milyar dolarlık bir ihracat yapıyormuş dünyaya. Yani ciddi manada yarısından fazlasını bu maske ile ilgili dünyada pay sahibi. Firma kendisi stoğu kullanıyor. Aynı zamanda da dışarıdan bunun yeterli olmadığı için ihraç ediyor. Şimdi Türkiye elindeki stoğu kullanıyor, üretimini yapıyor ve kapasiteyi de arttırmış durumda. 3 katına çıkarmış durumda. Ama artık sınırlı bir süre sonra bu eldeki stoklar tükenince Türkiye üretim yapamamaya başlayacak. Bu maskede gerçekleşecek olan durum her sektör için geçerli. İşte bilgisayarla ilgili sizin sormuş olduğunuz fiyat artışı neden olacak? Yani bugün biz gümrüklerdeki, antrepolardaki, depolardaki hazırda daha önceden sipariş edilmiş ürünleri kullandığımız için herhangi bir sıkıntı sorun yaşamıyoruz. Piyasaya ürün çıkabiliyor. Ama 1,5 ay sonra yeni ürünler talep edildiği zaman yani Çin'den yeni ürünlerin çıkması gerektiği zaman bu çıkamayacak. Dolayısıyla da ya bir bunun ikinci sektörü oluşacak, kara borsa dediğimiz informal bir sektör oluşacak ya da tamamen piyasanın ürünler çekilecek. Piyasanın ürünlerin çekilmesi durumunda da hani zaruri ihtiyaçları mutlaka gidermeniz gerekecek. Burada da astronomik fiyatların ortaya çıkması muhtemel yani böyle bir durumla riskle karşı karşıyayız. Artı siz mesela ürününüzü üretip çıkarabilseniz bile şöyle bir durum söz konusu. Mesela en son Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri böyle bir karar aldı. İşte nakliye gemileriyle ilgili Çin'den gelmese dahi herhangi bir konteyner varsa o geminin içinde Çin menşeili geminin tamamı karantina altına alınıyor. Ürünler tek tek denetleniyor. Ürünler tek tek denetlenmeden, testleri yapılmadan çıkışına izin verilmiyor. Ki bununla ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nün ciddi manada uyarıları var, önlemleri var. Yani işte hani ürünler üzerinden, malzemeler üstünden, kuru yüzeyler üstünden virüsün bulaşması söz konusu değil. Dolayısıyla ticaretle ilgili herhangi bir şeyin aksamanın olmaması gerekiyor. Özellikle üretilmiş ürünün sevk edilmesiyle ilgili ama insanlar yaşanan bu işte krizin ciddi boyutlara ulaşması sebebiyle tedirgin durumdalar ve kesinlikle istemiyorlar bunu. Hani ülkelerini işte ürünün girişini yasaklıyorlar. Dünya Sağlık Örgütü'nün uyarısı olmasına rağmen. Bu durumda şimdi bu bütün küresel manada sizin sevkiyat zincirini etkileyen bir durum oluyor. Siz diyelim işte Çin'den vakti zamanında bir konteyner almış olan gemiye kendi burada ürettiğiniz ürünü yüklüyorsunuz ve o gemi Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor, limana yanaşıyor. Yani sizin buradan göndermiş olduğunuz ürünleriniz de gemiden indirilemiyor, piyasaya giremiyor. Dolayısıyla siz paranızı alamıyorsunuz. Yani bütün küresel ticarete balta vuran bir durum söz konusu şu an için. Bizimle ilgili mesela mobilya sektörüyle ilgili belki işte hani avantaj olabilir söylemleri vardı. Orada da İran'ın işte Irak'ta işte virüs vakası görülmesi sebebiyle orada da ciddi bir problem yaşanacağına dair şimdi düşünceler var. Çünkü biz mobilya sektörü özelinde ihracatımızın yaklaşık %15'ini sadece Irak'a yapıyoruz. Ve hani bir iki daha vaka görülmesi durumunda belki orayla da ticaret tamamen durdurulacak. O zaman mobilya sektörü ciddi manada %15'lik bir doğrudan kaybı uğrayacak. Ki yine ham madde ihracatı noktasında problem yaşayacağı için üretim noktasında da bir kaybı uğrayacak. Tekstil sektörü için kısmen belki bir avantajlı durumdan söz edilebilir. Çünkü burada hazır kurulu bir kapasitemiz var. Atıl olan yani kullanılmayan mevcut durumda. Hani belki işte bizim kurulu kapasitemiz %100 değil de %60'larda %70'lerde çalışıyordu. Şimdi onu %100'e yaklaştırmaya çalışıyor üreticiler. Çünkü özellikle Avrupa pazarından ciddi manada Türkiye'ye bir yönelim söz konusu. Daha öncesinde de Türkiye ile Avrupalı firmalar ciddi manada ticaret yaptığı için güvendikleri kendi eski tedarikçileriyle tekrar iletişime geçip Çin'deki üretimlerinin siparişlerinin bir kısmını Türkiye'ye kaydırdılar. Burada şöyle bir avantajımız da var tekstil sektörü için. Ham madde noktasında yani önemli oranda kendimiz üretebiliyoruz ham maddeyi. Hatta Çin'in işte piyasaya girmesi sebebiyle sıkıntı yaşayan bizim üreticilerimiz vardı. Şimdi onlar belki biraz daha avantaj sahibi olacaklar. Çünkü artık ithal ürün gelmiyor, ithal ham madde.
Yani Çin'le ticaret hacmimizdeki ne olursa bütün o malların ham maddesi yaklaşık ülkemizde üretilebiliyor diyebiliyor muyuz?
Diyemiyoruz. Sadece tekstil sektörü için bunu söylememiz söz konusu. Mesela inşaat sektörü için işte inşaat sektörü dediğimiz zaman biz aslında dünyada birinci, ikinci veya üçüncü sırada geliyoruz her yıl. İşte Çin'den sonra ikinci veya üçüncü sırada geliyorduk. Hani şöyle bir beklenti vardı. Acaba Çin'in dünya piyasasında boşalttığı alanı Türkiye'ye doldurabilir mi? Yani bir kapasite açısından doldurmamız bunu mümkün değil, söz konusu değil. Çin'in inşaat sektöründeki ihracatı yıllık 200 milyar dolar. Bizimse sadece 21 milyar dolar. Yani 10 katı daha büyük bir pazara hükmediyor bizim. Ve kapasitemiz kesinlikle o piyasayı doldurmaya yeterli değil. Daha önemli tarafı da özellikle inşaat sektöründe kullanılan makine teçhizat ve ekipmanla ilgili. Bunlar büyük oranda Çin'den ithal ediliyor. Mesela bizim şöyle bir riskimiz söz konusu. İşte inşaat sektöründe kullanılan işte iş makinasıdır ya da bu hırdavattır, başka işte yan ürünlerdir. Bunlar yıprandığında yedek parça ihtiyacını tamamen Çin'den karşılıyoruz biz. Bugün geldiğimiz noktada kesinlikle ihracat, ithalat yapamıyoruz Çin'den yedek parça ile ilgili. Ve siz hani kullandığınız makine bozulduğunda bunu tamir edemiyorsanız, yani yerine ikame edecek bir şeyiniz de yoksa, dolayısıyla direkt olarak kesilecek üretiminiz. Yani inşaat sektöründe de bir ciddi riskle karşı karşıyayız ki en hani aktif olduğumuz sektörlerden bir tanesi bu.
Ama alternatifleri hazırlamış olmalıyız.
Yani alternatif var. Yine başta söylediğim şeye denk geliyor. Burada da özellikle inşaat sektöründe mesela küresel manada bir avantajdan söz ediyorduk. Niye? Maliyet avantajımız var. Ama alternatifler bu sefer devreye girdiğinde Çin'in yerine ikame edeceğiniz ürünleri Avrupa'dan almanız gerekecek.
Maliyet artışı mı olacak?
Maliyet artışı 2 katı 3 katı. Böyle bir durumda da sizin maliyet avantajınızı kaybetmiş oluyorsunuz. Yani ucuz üretim avantajınızı kaybetmiş oluyorsunuz.
Pahalanacak yani.
Pahalanacak. Ürünler. Dolayısıyla da sizin piyasada yer almanız bir nevi mümkün olmayacak. Çünkü hani şöyle basit düşünelim, yani siz kendi ülkenizde Almanya'dan, İngiltere'den ya da Fransa'dan örnek verecek olursak, ya da işte mesela Orta Asya ülkelerinden örnek verecek olursak, inşaat sektörünün fazlaca olduğu. Şimdi siz aynı ürünü daha kaliteli olarak başka bir yerden ikame etme imkanınız varsa aynı fiyata, bunu değerlendirirsiniz. Şimdi Türkiye açısından Türkiye'ye bu durumun yönelmesinin, bu işte müşterinin yönelmesinin sebebi neydi? Maliyet avantajıydı. Ücretlerin düşük olmasıydı. Belki kalite noktasında yarışabiliyoruz ama standartlar noktasında geri planda kaldığımız için bizim en önemli avantajımız maliyetlerle ilgiliydi. Bu avantajı kaybettikten sonra sizin o piyasalarda iş yapmanız mümkün olmuyor maalesef. Evet. Mesela hırdavatla ilgili işte bahsettim. Hırdavat sektörünün neredeyse tamamı Çin'den ithal edilen ürünleri satıyor. Yani hani kısa bir süre sonra elindeki stoklar tükendiğinde satacak ürün bulamama noktasına gelecek. Ciddi manada alarm veriyor bu sektörün temsilcileri. Ciddi manada bir riskin olduğunu söylüyorlar. İşte ayakkabı sektöründe yine mesela taban noktasında olsun, biz sadece işte en üst premium noktasında hakiki deriden üretilen ürünlerle ilgili, belki ham madde kendimize ait. Onun haricinde piyasada ürettiğimiz, yani piyasanın önemli bir kısmını hitap eden ürün gamında tamamını ithal ediyoruz Çin'den ham maddenin. Bu tamamen kesilmiş durumda yine. Ayakkabı sektörü de ciddi manada sıkıntılı bir durumda. Mesela işte yakın zamanda bir fuar olacağına dair ben bir şeyler okumuştum bugün. O fuarın iptal edilmesine dair sektör temsilcilerinden ciddi manada baskı var. Çünkü ürün çıkartamayız diyorlar yani. Hani tedarikçi, müşteri bizden ürün talep ettiğinde böyle bir durumla karşı karşıya kalmak istemiyoruz. Çünkü öyle miktarlarda üretim yapacak artık elimizde şu an için bile stok yok diyor. Ki bu risk hala devam ediyor önümüzdeki süreçte de. Başka şeyle ilgili
hocam, Esat hocamdan izin alarak
tabii, estağfurullah,
hocama bir soru sormak istiyorum. Koronavirüsü kapıda.
Doğru.
Bundan herhalde kaçışımız, kurtuluşumuz pek olmayacak. Bu yavaş yavaş bu tarafa
mümkün
doğru.
Mümkün olduğu kadar geciktiriyoruz, aynen öyle.
Evet.
Mümkün olduğu kadar geciktiriyoruz. Peki bu bizim dış ticaretimizi de etkileyecek değil mi?
Şöyle maalesef. Şimdi
ihracatımızı herhalde biraz sekteye uğratacak mı?
Tabii şimdi koronavirüsü artık hani Çin'in virüsü değil yani.
Aynen.
Çin
dünya global virüsü oldu.
Bir küresel bir salgın haline geldi. Yani bugün itibariyle bir baktım 35 ülke yaklaşıyor yani hani görülen ülke sayısı. Diyelim Asya ağırlıklı, Amerika kıtası, Avustralya, Afrika'da şu anda gözükmüyor. İşte Avrupa'da. Dolayısıyla hani etrafımızdaki ülkelere baktığımızda birçok ülkenin artık en önemli sorunlardan birisi işte Amerika kıtasında var. Amerika'da, Kanada'da. Dolayısıyla yani artık küresel bir salgından bahsediyoruz. Bu küresel salgın hani sonuçta yani insani açıdan bakıyoruz, sağlık açısından bakıyoruz ama hani ekonomi üzerindeki etkilerini de bir şekilde de kabul etmemiz lazım. Çünkü yani bu salgın dolayısıyla yani ülkeler arasındaki ticaret, ihracat, ithalat, ticaret, turizm birçok alanı hani etkileyebilecek bir durumdan bahsediyor. Zaten hani Çin orijinli olması nedeniyle de yani bunun ilk Çin'de çıkmış olması, Çin'in dünyada şu anda yani gayri safi milli hasıl üretim anlamında dünyada ikinci sırada olması, hem ticarette işte aşağı yukarı %13-14 dünya ticaretini yani Çin'de gerçekleşmiş olması için yani Çin tarafından gerçekleştirilmiş olması anlamında da aslında hani küresel ekonomiyi de ilgilendiren. Zaten diğer kapsama alanına baktığımızda işte birçok Amerika kıtasında, Avrupa kıtasında, Asya kıtasında birçok ülkenin burada olması, dünya ekonomisine yön veren ülkelerinde koronavirüsün ortaya çıkmış olması bu anlamda küresel ekonomi tehdit ediyor ve küresel hatta işte bahsediyorlar acaba hani bu işte daralmanın devam etmesi, çünkü Çin'de bile bu çeyrekte %4'lü rakamdan bahsediyorlar. Yani %10, 9, 8, 7, 6, 5, 4'lere kadar. Evet yani 4'ten bahsediyorlar. Yani 4'te 5 arası yani 4'lü rakamlar. Dolayısıyla bu daralmanın ne kadar ciddi olduğunu bize açık bir şekilde ifade ediyor. Tabii bu daralma yani hem dünya ekonomik büyümesinde, ticaretinde gerçekleşme ihtimali halen var. Yani bir ilk çeyrek işte daha ikinci ayının sonundayız. İşte Mart itibariyle üçüncü çeyrek tamamlanacak ve bu yani hem ülkelerin ekonomik büyümesi anlamında ticaretin hem de küresel ekonomiyi etkileyeceği öngörülüyor. Hatta işte dünyada merkez bankaları şöyle konuşuyorlar. Acaba hani çok yüksek miktarlarda bir daralma olduğunda olursa yani bu küresel 2008'de küresel ekonomik krize dönüşür mü o daralma? Çünkü orada da diğer ekonomilerde daralma oldu. Yani bu daralma dolayısıyla özellikle işte ülkeler ne yapması gerekiyor? Merkez bankaları ne yapması gerekiyor? Zaten dünyada bu küresel anlamda da faizlerin düşürülmesi, düşük faiz, hatta Avrupa'nın birçok ülkesinde negatif faiz oranlarından bahsediyoruz. Hatta şu anda bu genişleyici para politikalarından bahsediliyor. Herkes bekle gör politikası izliyor şu anda. İşte en son Ocak ayındaki şeye baktığımızda, FED tutanaklarına baktığımızda orada da bir belirsizlikten bahsediyoruz. Belki eskiden Amerika Çin arasındaki ticaret savaşına bakıyorlardı. İşte belli makroekonomik göstergeler vardı belirsizlik anlamında. Ama şimdi koronavirüsü bu anlamda en büyük belirsizlik olarak öne çıkıyor ve bu belirsizliklerin yani hem dünya ekonomisi hem işte ABD ya da işte küresel ekonomide nasıl bir etki yapacağı konusundaki beklentiler Merkez Bankası'nın da yani o şeyde durmasını, yani bir sonraki adım nedir onu tartışıyorlar. Hatta birçok banka açıklama yaptı, yani merkez bankaları, Japon Merkez Bankası, işte FED bu anlamda.
Çin Merkez Bankası.
Evet, Merkez Bankası.
Yani FED gideceğini
söyledi. Bu konuda da hani ekonomik daralmayı önleme adına ya da ticaretin diyelim geliştirmesi, üretimin artırılması ya da bu dönemde birçok firma bir şekilde hani üretimden çekiliyor ya da işte daralıyor. Yani hem talepteki daralma hem ticaretin engellenmesi. Sonuçta birçok ülkede sonuçta hani bu ihracat da büyüyor. Yani ihracat, ticaret ekonomik büyümenin en önemli kaynaklardan birisi. Dolayısıyla oradaki problemin giderilmesi başta da Merkez Bankası'nın burada atacağı adımlar ya da işte parasal genişleme, faiz indirimin dışında parasal genişlemeye gidecekleri konusunda da güçlü bir sinyallerin olduğunu görüyoruz ve biraz da şeye bakıyorlar tabii. Yani hani belki işte Ocak ayında daha Çin ağırlıklı konuşuyorduk ama şimdi bunun kapsama alanının genişlemiş olması, birçok ülkede görülmüş olması büyük ihtimalle yani hani şu andaki tedbirler ya da atılacak adımlara daha fazla odaklandıklarını ya da işte daha ciddiye aldıklarını görebiliyoruz. Bu da yani bir bu daralmanın daha da işte 2008'deki o küresel kriz şartlarının oluşmaması adına bu anlamda hani para yani birçok alanda belki bir şeyler yapmak lazım ama özellikle merkez bankalarının atacağı adımlar bu anlamda önemli. Çünkü yani ekonomide diyelim daralma olduğunda yani harcamalar azaldığında parasal sıkıntılar olduğunda burada yine belki de ilk adım olarak merkez bankalarının devreye girmesi lazım. Bu arada işte üretimi arttırıcı belki işte farklı pazarlar ama işte bunun önümüzdeki aylarda Mart ayında hani nasıl bir tabloyla karşılaşacağız ya da bu salgının böyle hani birçok ülkeye yansıma etkisi olasılığı bir şekilde de daha farklı tedbirlerin herhalde almasında beraberini getiriyor. Bu anlamda da gerçekten yani hani biz hep risklerden bahsediyorduk, tehditlerden bahsediyorduk ama işte diyelim Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşı bir şekilde ülkeler oturuyor. Yani işte anlaşıyor ya da işte herkes belli tavizler vererek bunu yerine getiriyor ya da işte İran'la ilgili o hani şeye bakıldığında yani Orta Doğu'daki gerginlikler ya da petrol fiyatlarındaki artışlar ya da işte bölgedeki hani bunlar bir şekilde öyle ya da böyle çözülüyor ya da işte biraz gerginlikler azaltılınca bir noktaya varılıyor. Hani sonuçta hani ülkeler arasındaki anlaşmalarla ilgili ama bu tehdit bu ya da bu risk yani bu koronavirüsü salgını bu anlamda hani kimsenin kontrolünde değil. Yani hani sağlıkla ilgili ya da atılacak adımların geleceğiyle ilgili ya da ne adımlar atılması gereken önleyici anlamında belki tedbirleri var ama hani müdahale anlamda gerçekten ülkelerin yani tüm ülkelerin kaderi sanki birbirine bağlı. Yani o yüzden herkes sınırı kapatıyor ya da işte kendisine gelmesini yani engelliyor ama evet ama hani bu konuda da gerçekten yani diyelim aşının olmaması ya da tedbirlerin yani alınan ya da önerilen çözümlerin çok hani anlam ifade etmemesi adına da yani bu risk gerçekten yani ekonomileri özellikle de tehdit ettiğini söyleyebiliriz. Evet.
Yaklaşık bir ay önce konuşmuştuk. Bugün yine konuştuk. Evet. Bundan sonra yine konuşacağız. Evet. Gündemde olan ve gündemden düşmeyen bir unsur koronavirüsü. İran'da baş gösterdi. İran'da ortaya çıktı. Umarız ülkemize gelmez.
İnşallah.
İnşallah gelmez. Ama yine de tehdit altındayız. Tehlikedeyiz. Ve bu konuyu önümüzdeki haftalarda yine konuşacağız. Evet. Çünkü gündemde olduğu müddetçe ekonomiyi etkileyecek ve biz de ekonominin gündemini tuttuğumuz için programımızda bu konuya önümüzdeki programlarda tekrar yer vereceğimizi düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum sohbetinizden dolayı. Değerli dinleyicilerimiz, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Erdal Tanas Karagöl ve Araştırma Görevlisi Sayın Esat İpek Yıldırım'a bir kez daha teşekkür ediyor. Ekonomi Gündemi programını burada sonlandırıyoruz. Haftaya tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.
Ekonomi Gündemi.